200 yıldan beri mimarların o sıradaki heveslerinin doldurduğu melez ekler, çıkıntılar, iç kiliselerin bütün mihrapları, galerilerinin bütün sivri çatı tepeleriyle dört rüzgara dönen fırıldakları, kenarı yukarı kıvrık sivri şapkalara benzeyen, alt tarafı mazgallarla çevrili koni biçiminde çatısı, birbirine bitişik yüksek iki kulesiyle asıl Saint Paul konağı pek güzel seçiliyordu. Uzakta, arazi üzerinde yayılan bu saraylar amfiteyatrosunun katlarını çıkmaya devam ederek San Antoine Caddesi'nin geçtiği yolu belirten, kent damları arasında oyulmuş derin uçurumu atladıktan sonra göz, biz de hep sadece en önemli belli başlı anıtlarla yetiniyoruz, Angoulême konağına takılıyordu. Bütünün içinde mavi bir giysideki kırmızı yamadan daha iyi kaynaşıp uyum sağlayamayan, sırıtan yepyeni ve bembeyaz bölümleri bulunan birçok dönemin geniş bir yapısıydı bu. Bununla birlikte bu gıcır gıcır çağdaş sarayın oymalı su oluklarıyla çevrili, üzerinde şıkır şıkır parlayan yaldızlı bakır kalkmaların düşsel binbir arabesk şeklinde yuvarlandığı kurşun levhalarla örtülü, garip biçimde sivri, son derece acayip bir şekilde demir üzerine altın ve gümüş işlemeli dam, eskilikten çöküp birbiri üzerine yığılan ve yukarıdan aşağı doğru çatlayan fıçılar gibi, yaşlılıktan şişerek düğmeleri çözülmüş şişman kimselerin karnına benzeyen kocamış köhne kalın kuleleriyle fi tarihinden kalma binanın esmer renkli harabelerinin ortasında büyük bir zarafetle yukarı doğru atılıyordu. Arkada Tugnelle Sarayı'nın sivri külahlarının ormanı yükseliyordu. Dünyanın hiçbir yerinde, ne Şambo Şatosu'nda ne Elhamra Sarayı'nda bu alemlerden, küçük çan kulelerinden, bacalardan, fırıldaklardan, helezonlardan, zımbalanmış gibi duran, ışıkla delinmiş asma fenerlerden, küçük köşklerden tığ gibi sipsivri, her biri değişik biçim, yükseklik ve tavırdaki incecik kulelerden daha büyüleyici, daha havai, daha sihirli bir görünüm yoktur. Dev boyutlu taştan bir satranç tahtası sanırdınız. Tugnelle Sarayı'nın sağında, birbirinin içine giren, çepeçevre bir hendekle sımsıkı bağlanmış gibi duran, bir mürekkep siyahlığındaki şu muazzam kuleler demeti, pencereden çok mazgal delikleri bulunan şu kale burcu, hep kalkık duran şu kale köprüsü, hep inik duran şu demir parmaklık, Bastiye'dir. Mazgallardan uzanan ve sizin uzaktan su oluklarına benzettiğiniz şu siyah gagaları andıran şeyler de top namlularıdır. İşte onların gülleleri altında, o korkunç binanın dibinde, iki kulenin arasına gömülen San Antoine kapısı. Tugnelle Sarayı'nın ötesinde, 5. Charles'ın sur duvarlarına kadar bol yeşillikli, çiçekli bölmelerle sarayın tarlaları, bahçeleri bir kadife halı gibi uzanıyordu. Bunların ortasında içinden çıkılmaz dolambaçlı yollarıyla, ağaç labirentleriyle 11. Louis'nin Cook diye ihsan ettiği ünlü Dedalus bahçesi seçilebiliyordu. Bu bilim adamının gözlem evi, labirentlerin ortasında başlık yerinde küçük bir ev bulunan iri bir sütun gibi yükseliyordu. Bu bilim yuvasında müthiş yıldız fallarına bakılmıştı. Bugün orada Royal alanı vardır. Okuyuculara ancak en ünlülerini belirterek bir parça fikir vermeye çalıştığımız Saraylar Mahallesi, dediğimiz gibi 5. Charles surlarının doğuda Seine ırmağıyla yaptığı köşeyi dolduruyordu. Kentin merkezini ise halka ait bir yığın ev kaplıyordu. Gerçekten de City'nin sağ kıyısının 3 köprüsü buraya açılıyordu. Köprüler de saraylardan önce evler meydana getirirler. Arı kovanındaki petek gözleri gibi birbirine sıkışan bu orta halli aile evleri yığınının kendine özgü bir güzelliği vardı. Bir başkentin damları da bir denizin dalgaları gibidir. Yüce bir şeydir bu. Bir kere birbirini kesen karmakarışık sokaklar kütlesinin içinde yüzlerce eğlenceli şekil meydana getiriyordu. Arles çevresinde binbir çizgili bir yıldız gibiydi. Saint-Denis ve Saint-Martin caddeleri sayısız kollarıyla birbiri peşinden dallarını birbirine katan iki kalın ağaç gibi uzanıyordu. Sonra da eğri büğrü çizgiler, Platori, Verri, Tirane caddeleri ve benzeri. Hepsinin üzerinde kıvrılarak gidiyordu. Bu sivri çatı tepeleri denizinin tas kesilmiş dalgalanmalarını delip geçen çok güzel yapılar da vardı. Şurada, arkasında Seine sularının Ponomönye değirmeninin çarkları altında köpüklendiği görülen Ponochagne Köprüsü'nün başındaki yapı, Julian La Posta döneminde olduğu gibi artık Roma Kulesi değil, kazmanın 3 saatte ancak bir yumruk kalınlığında bir parça koparabileceği sert taştan yapılmış 13. yüzyıldan kalma bir derebeylik kulesi, Şatle'ydi. Şuradaki de 15. yüzyılda tamamlanmamış olmasına karşın gene de oymalarla keskinliği giderilmiş köşeleriyle o haliyle bile görkemli bir yapı olan Saint-Jacques-de-la-Bouchaye. Yapı özellikle bugün bile damının dört köşesine konarak yeni Paris'e eskinin gizlerini çözdürmek istermiş gibi bir halleri olan şu dört sfenksten yoksundu. Yontucu Raoul onları ancak 1526'da yerleştirdi ve emeğinin karşılığı olarak da 20 frank aldı. Okuyucuya biraz fikir verdiğimiz grev alanına açılan sütunlu evdi bu. Şuradaki de o zamandan sonra sağ benili bir cümle kapısının berbat ettiği Saint-Gervais'di. Şu eski sivri pencereleri artık hemen hemen yarım daire şeklinde kemerlere dönüşen Saint-Mary Kilisesi'ydi. Şu da Çan Kulesi'nin şahane sivri külahı dillere destan olan Saint-Jean Kilisesi. Bu karanlık, dar ve derin sokaklar kargaşalığına harikalarını gömmekten çekinmeyen daha 20 kadar başka anıt. Bunlara bir de dört yol kavşaklarında dar ağaçlarından daha da bol rastlanan oymalı taştan haçları da ekleyin. Uzaktan, damların üzerinden mimari değer taşıyan çevre duvarları ayırt edilen İnoson gömütlüğünü, Kosonari sokağının iki bacası arasından tepesi görünen Aller'in ibret direği, her zaman halkla kapkara dolu olan dört yol ağzında Croix du Tagan'ın merdiveni, tahıl pazarının çember biçimi sıralanmış kulübeleri, sarmaşıkların kemirdiği kulelerle harap olmuş kapılar, yıkıldı yıkılacak durumda ve biçimsiz duvar parçalarıyla evler arasında boğulup kalan şurada burada fark edilen Philip Augustine, eski sur duvarlarının parçaları, binbir dükkanı ve kan deryası içindeki mezbahasıyla rıhtım, Bonafuan'dan Palevie'ye kadar vapurlarla dolu Seine-Irmağı ve işte 1482'de kentin merkezi trapezinin ne olduğu konusunda belli belirsiz bir görüntüyü gözlerinizin önünde canlandırabilirsiniz. Birisi konaklar, öbürü evlerle kaplı bu iki mahalleyle birlikte kentin gözler önüne serdiği üçüncü görünüm şuydu. Doğudan batıya doğru hemen hemen bütün çevresini boydan boya kuşatan ve Paris'i kapatan mustahkem sur duvarlarının arkasında ona manastırlardan ve iç kiliselerden meydana gelen ikinci bir iç suru oluşturan upuzun bir manastırlar kuşağıydı bu. Böylece hemen Tugnelle Sarayı'nın parkının bitişiğinde San Antoine Sokağı ile eski Temple Sokağı arasında sadece Paris'in sur duvarıyla sınırlanan uçsuz bucaksız ekin tarlalarıyla Saint Catherine Manastırı vardı. Eski ve yeni Temple Sokakları arasında mazgallı geniş bir avlunun ortasında yüksek, dimdik ayakta ve tek başına uğursuz bir kuleler destesi halinde Temple Manastırı vardı. Neuve du Temple Sokağı ile San Martin Sokağı arasında bakımlı bahçelerinin ortasında şahane San Martin Manastırı yer alırdı. Bunun kuleler kuşağıyla çan kulelerinin tacı, görkem ve kudret bakımından ancak Saint-Germain-de-Pré ile boy ölçüşebilirdi. San Martin ve Saint-Denis sokakları arasında Trinite Kilisesi'nin avlusu uzanıyordu. En sonda da Saint-Denis Sokağı ile Montauguet Sokağı arasında Ville de Rahibeler Hastanesi. Bunun hemen yanında Mucizeler Sarayı'nın çürümüş damlarıyla taşları dökülmüş çevre duvarı göze çarpıyordu. Bu dindar manastırlar zincirine katılıp da kutsal olmayan tek halkaydı. En sonunda sağ kıyının damlar yığınında kendiliğinden beliren ve çevre duvarının batı köşesiyle aşağıdaki suyun kıyısını kaplayan dördüncü bölme, Louvre Sarayı'nın eteklerine sıkışan yeni bir saraylar ve konaklar düğümüydü. Philip Auguste'nin köhne Louvre'u, kocaman kulesinin 23 ana kuleyle sayısız küçük kuleyi çevresinde topladığı bu son derece büyük yapı, uzaktan Elan son konağıyla Petit Bourbon'un gotik biçimindeki çatılarının arasında çakılmış gibi duruyordu. Hep göklere dikilmiş 24 başı, kurşunla ya da balık sırtına kışlık ayağın taşıyla kaplı, hepsi de madeni parıltılarla parlayan canavar gövdeleriyle Paris'in dev boyutlu bekçisi. Bu kuleli ejderha, kentin batıdaki görünüşünü hayret verici bir şekilde tamamlıyordu. Böylece Romalıların ada adını verdikleri uçsuz bucaksız, sağda solda birisi Louvre, öbürü Tugnella sarayıyla bezenen iki saraylar topluluğuna dayanan, kuzeyde uzun bir manastırlar ve ekin tarlaları kuşağıyla sınırlanan, hepsi de birbirine karışan, gözlerde eriyen muazzam bir orta halli evler yığını. Kiremit ve kayağın taşı kaplı damları birbiri üzerine onca garip zincirler çizen bu binlerce yapının üzerinde sağ yakanın 44 kilisesinin dövmeli, nakışlı, menevişli çan kuleleri. Ortasında sayısız, hesapsız sokaklar. Sınır olarak bir yanda dört köşeli kuleli, yüksek duvarlar, öbür yanda köprülerle bölünen, bir sürü gemiyi sürükleyen Seine Irmağı. İşte 15. yüzyıldaki kent. Kalın sur duvarlarının ötesinde birkaç dış mahalle kapılara sıkışmıştı. Ama üniversitenin mahallelerinden daha az sayıda ve daha seyrektiler. Bunlar Bastien'in arkasında Coafobe'nin garip oymaları ve Saint-Antoine de Champe Manastırı'nın destek kemerlerinin çevresine kümelenmiş 20 kulübeydi. Sonra buğday başakları arasında kaybolan Popenko. Ardından neşeli meyhane köyü Kohdiye. Çan Kulesi uzaktan bakılınca San Martin kapısının sivri tepeli kulelerine eklenmiş gibi görünen kilisesiyle San Loren bucağı. Geniş San Ladga arazisiyle San Döni dış mahallesi. Momaht kapısının dışında beyaz duvarlarla çevrili Grange Batelier. Onun arkasında tebeşirli yamaçlarıyla o dönemde hemen hemen değirmenleri sayısında kilisesi bulunan Momaht. Bugün elinde kala kala sadece değirmenleri kaldı. Çünkü toplum artık yalnızca bedenin ekmeğini arıyor, istiyor. En sonunda Louvre'un ötesinde çayırlar, tarlalar arasında daha o zaman oldukça önemli bir yer olan San Honore dış mahallesinin uzandığı, Petit Bretagne'nin yeşerdiği ve ortasında kalpazanları haşladıkları korkunç fırının yüz yuvarlak yer aldığı Mahşouf Büsuh yer alır. Cortille ile San Loren arasında ıssız ovalara çömelmiş bir tepenin doruğunda, uzaktan kazılmış bir temel üzerinde ayakta duran harabe halinde bir sıra sütuna benzer bir yapı gözünüze çarpmıştır. Bu ne Pontain ne de Olympus Dağı'nda bir Zeus tapınağıydı. Bu Montfaucon'du. Şimdi bunca yapının sayımı pek kısa olmasına özen göstermemize karşın okuyucunun zihninde biz onu kurdukça eski Paris'in genel görünümünü parça parça bölemediyse birkaç sözcükle özetleyelim. Tam ortada, biçimiyle kocaman bir kaplumbağaya benzeyen ve kurşuni damlar kabuğunun altından da bacakları andıran kiremit pullu köprülerini uzatan City Adası. Solda, üniversitenin diken diken, sımsıkışık, yoğun, sağlam, tek parça taştan yamuk dörtgeni. Sağda, kentin bahçelerle, anıtlarla daha çok karışmış engin yarım dairesi. Sayısız yollarla harelenmiş üç blok, City, üniversite, kent. Ortasında adalarla, köprülerle, gemilerle tıkanmış Du Bigel Baba Samal İnek Seyn dediği Seyn Rehri. Çepeçevre etrafında binbir çeşit tarımla yamalanmış, güzel köyler serpilmiş, uçsuz bucaksız bir ova. Solda İzzi, Van Ves, Bojiga, Montuk, yuvarlak kulesi ve kare kulesiyle Jantil ve benzeri sağda. Konflans'tan Villa Levecque'ye kadar 20 tanesi daha. Ufukta bir havuzun kenarı gibi yüz yuvarlak biçimde yerleşen bir tepeler kıvrımı. En sonda da uzakta, doğuda Van Seyna ve dört köşe yedi kulesi. Güneyde Bisetta ve sivri kuleleri. Kuzeyde Saint-Denis ve ipincecik sivri kulesi. Batıda Saint-Cloud ve Kale Burcu. İşte 1482'de yaşayan kargaların Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden gördükleri Paris buydu. Olsa Voltaire bu kentin 14. Louis'den önce sadece 4 güzel yapısı olduğunu söylemişti. Sorbonne'un kubbesi, Valle Grey, Çağdaş Louvre, dördüncüsünü unuttum. Belki de Lüksemburg'tu. Bereket versin ki Voltaire, Candide'yi de yazdı. İnsanlık tarihinin uzun dizisinde birbiri ardı sıra gelip geçen bütün insanlar arasında en başarılı şeytani gülüşü olan da odur. Bu da zaten insanın güçlü bir deha olup da katkıda bulunmadığı, içinde olmadığı bir sanattan hiçbir şey anlamadığını kanıtlar. Moleya, Raffaello ve Michelangelo'ya çağlarının şu mignardları derken onları pek çok onurlandırdığını sanmıyor muydu? Biz gene 15. yüzyıl Paris'ine dönelim. Paris o zamanlar sadece güzel bir kent değildi. Tutarlı bir kentti de. Orta çağın mimari ve tarihi bir ürünü. Taştan bir tarihti. Sadece iki katmandan meydana gelmiş bir kentti. Roman katman ve gotik katman. Çünkü Roma katmanı orta çağın kalın kabuğunu delip arasından göründüğü Julienus hamamları dışında çok uzun zamandan beri kaybolmuştu. Kelt katmanına gelince kuyular kazarken bile artık hiçbir örneğine rastlanmıyordu. 50 yıl sonra Rönesans gelip de son derece ciddi, ağırbaşlı olmakla birlikte yine de pek çeşitli olan bu bütünlüğe düşlemlerinin ve sistemlerin göz kamaştıran ihtişamını Roman biçimi yarım daire kemerler, Grek biçimi sütunlar, gotik basıklıklar aşırılıklarını, son derece zarif ve eşsiz oymalarını, arabesk ve yaprak biçimi süslere özel düşkünlüğünü, Luther çağdaşı mimari puta taparlığını kattığı zaman Paris belki de göze de, düşünceye de daha az ahenkli gelmesine karşın daha da güzelleşti. Ne var ki bu harikulade an uzun sürmedi. Rönesans yansız olamadı. Sadece inşa etmekle yetinmedi, yıkmak istedi. Alana da gereksinmesi olduğu bir gerçektir. Bunun için gotik Paris sadece bir dakika eksiksiz olabildi. Saint-Jacques de la Bouchard daha henüz tamamlanmıştı ki eski Louvre'u yıkmaya başlıyorlardı. O zamandan beri koca kent günden güne biçimsizleşti. Altında Roman biçimi Paris'in kaybolduğu gotik Paris de yok oldu. Ama onun yerini hangi Paris'in aldığı söylenebilir mi? Hala pek ince zevkli iki yapı olan Tuileries'te Catherine de Médicis'in Paris'i. Belediye sarayında da 11. Henry'nin Paris'i vardır. Royal alanında 4. Henry'nin Paris'i vardır. Taş köşeli tuğla ön yüzlerle, kayağın taşı kaplı damlarıyla üç renkli evler. Val de Grace'de 13. Louis'nin Paris'i. Ezilmiş ve bodur bir mimari. Sepet sapı biçiminde kemerler, sütunlarda bilmem nasıl göbekli ve kubbelerde de kambur bir hal. Anvalide de 14. Louis'nin Paris'i. Büyük, görkemli, yaldızlı ve soğuk. Saint-Sulpice'de 15. Louis'nin Paris'i. Kıvrımlar, kurdele fiyonkları, bulutlar, tel şehriyeler, hindibağlar, hepsi de taştan. Poteon'da 16. Louis'nin Paris'i. Roma'daki Saint-Pierre Kilisesi'nin kötü bir kopyası. Tıbbi okulunda Cumhuriyet'in Paris'i. 3. yıl anayasası, Minos yasalarına ne kadar benzerse, Kolezyum'a ya da Pantheon'a o kadar benzeyen bir zavallı Grek ve Roma beğenisi. İmaride buna geçiş dönemi beğenisi adı verilir. Vendôme alanında Napolyon'un Paris'i. İşte bu Paris yücedir, uludur. Toplardan yapılmış tunç bir sütun. Borsa binasında Restoctine Paris'i. Bembeyaz bir sütunun üzerinde dümdüz bir şerit. Tümü karedir ve 20 milyona mal olmuştur. Ayırt edici bu yapılardan her birine bir beğeni, biçim ve tavır benzerliğiyle çeşitli yerlere dağılmış ve uzmanların gözlerinin kolayca seçtiği, tarihini belirttiği bir miktar evde bağlanır. İnsan bakıp da görmesini bilince bir yüzyılın ruhunu, bir kralın yüz ifadesini bir kapı tokmağında bile bulur. Demek ki bugünkü Paris'in hiçbir genel yüz ifadesi yok. Birçok yüzyılın örneklerinin bir koleksiyonudur. Bu örneklerin en güzelleri de gitip gitmiştir. Başkent sadece evlerle genişliyor. Hem de ne evler. Paris bu gidişle her 50 yılda bir yenilenecek demektir. Bu nedenle Mimarisinin tarihsel anlamı her gün siliniyor. Anıtlar kentte gittikçe seyrekleşiyor. Adeta evlerin içinde boğularak yavaş yavaş gömülüp battıklarını görür gibi oluyoruz. Babalarımızın taştan bir Paris'i vardı. Oğullarımız alçıdan bir Paris'le yetinmek zorunda kalacaklar. Yeni Paris'in çağdaş anıtlarına gelince, onlardan söz etmekten kendimizi bağışık tutacağız. Onları gerektiği ölçüde takdir etmediğimizden değil. Hiç kuşkusuz Soflu'nun, Saint-Geneviève'e şimdiye kadar taştan yapılmış Savoie pastalarının en güzelidir. Lejo döner sarayı da son derece soylu bir pasta örneğidir. Tahıl pazarının kubbesi büyük ölçekli bir İngiliz jockey kasketidir. Saint-Sulpice'in kuleleri kocaman iki zurnadır. Önünde sonunda bu da bir biçimdir. Yamru yumru, buruşuk suratlı telgraf direği bunların çatılarında sevimli bir engebe meydana getiriyor. Saint-Roch'un cümle kapısının ihtişamı ancak Saint-Thomas d'Aquin ile boy ölçüşebilir. Bir mahzende yüksek kabartma halinde yontulmuş çarmıhtaki İsa heykeli ve yaldızlı tahtadan bir güneş simgesi vardır. Bütün bunlar çok güzel şeylerdir. Botanik bahçesinin labirentindeki fener de pek usta işidir. Borsa sarayına gelince, sütunlarıyla Grek, yarım çember biçimindeki kapı ve pencere kemerleriyle Romalı, basık, büyük kubbesiyle Rönesanslı olan bu yapı, hiç kuşku yok ki çok düzgün ve çok saf bir anıttır. Kanıtı da şudur ki, Atina'da bile görülmeyen, şuradan buradan zarafetle soba borularının kestiği, güzel bir düz çizgi halindeki parmaklıklı bir çatı katıyla taçlandırılmıştır. Şunu da ekleyelim ki, bir yapının mimarisinin yapılış amacına uygun olması, bu amacın da binanın sadece görünüşünden kendi kendisini ele vermesi usuldense, hiç ayrım gözetmeksizin bir kral sarayı, bir meclis binası, bir belediye sarayı, bir okul, at eğitim yeri, bir akademi, bir antrepo, bir adliye binası, bir müze, bir kışla, bir lahit, bir tapınak, bir tiyatro olabilen yapıya insan ancak hayranlık duyabilir. Ama bu yapı şimdilik borsa sarayıdır. Bir yapı üstelik iklime de uyum sağlamalıdır. Bu bina hiç kuşkusuz bizim soğuk ve yağmurlu havalarımız için yapılmıştır. Doğuda olduğu gibi adeta dümdüz bir damı vardır. Bu nedenle kışın kar yağdığı zaman damı süpürürler. Besbelli ki dam denen şey de süpürülmek için yapılmıştır. Az önce sözünü ettiğimiz amaca gelince, onu da pekala yerine getiriyor. Eski Yunan'da tapınak olabileceği gibi Fransa'da borsa binasıdır. Ön yüzündeki güzelim çizgilerin saflığını bozabilecek olan saat kadranını gizlemek için mimar gerçekten de oldukça sıkıntı çekmiş. Ama buna karşılık binanın çepeçevre etrafını dolanan şu sıra sıra sütunlara sahip olduk. Bunların altında dinsel kutsallığı olan önemli günlerde kambiyo memurları, ticaret simsarları kafilesi büyük bir görkemle yayılabilir. Kesinlikle kuşku yoktur ki bunlar son derece görkemli yapılardır. Bunlara bir de Rivoli Caddesi gibi eğlenceli ve değişik birçok sokağı da ekleyelim ve bir gün balon uçuşu görülen Paris'in bu çizgi zenginliğini, ayrıntı bolluğunu, bu görünüş çeşitliliğini, bir dama tahtasının özelliğini oluşturan sadelikteki o bilmem nasıl bir yüceliği ve güzellikte beklenilmeyeni, umulmayanı gözler önüne sermesinden hiç de umudumu kesmiyorum. Bununla birlikte bugünkü Paris size ne kadar güzel, ne kadar görkemli gelirse gelsin, 15. yüzyılın Paris'ini hayalinizde canlandırın, onu aklınızdan yeni baştan kurun. Sipsivri kule tepelerinin, kalelerin ve çan kulelerinin şu şaşkınlık verici çiti arasından gün ışığına bir bakın. Muazzam kentin ortasına serpin, adaların sivri ucuyla yırtın. Bir yılanın gömleğinden daha değişken olan Seine Irmağı'nı yeşil ve sarı geniş bataklıklarıyla köprülerin kemerlerinde büzüştürün. Gök mavisi bir ufkun üzerinde o kocamış köhne Paris'in gotik yüzünü açıkça belirtin. Onu sayısız bacasına yapışan bir kış pusunun içinde o yüzün çevresini dalgalandırın. Onu derin bir gecenin içinde boğun ve bu karanlık yapılar labirentinin içindeki zifiri karanlıklarla ışıkların garip oyununu seyredin. Onu belli belirsiz çizen ve sislerin içinden kulelerinin kocaman başlarını ortaya çıkaran bir ay ışığını oraya atıverin ya da şu kapkara silüeti yeniden ele alın. Çan kulelerinin alemlerini, Sivri çatıların binlerce dar açılarını gölgelerle yeniden canlandırın ve bir köpek balığı çenesinden daha da tırtıllı olan bu görüntüyü Batı'nın bakır kızılı göğü üzerinde belirtin. Sonra da karşılaştırın. Ve yeni kentin artık size veremeyeceği bir duyguyu eski kentten almak isterseniz çıkın. Büyük bir şenlik sabahı Paskalya'nın ya da Pontotuk'un doğan güneşinde bütün başkenti ayaklarınızın altında görebileceğiniz yüksek bir yere çıkın ve neşeli çan seslerinin uyanışında bulunun. Gökyüzünde kopan bir işaretle, çünkü bu işareti güneş verir, bu binlerce kilisenin hep birlikte titrediğini görün. Bunlar önce tıpkı çalgıcıların başlayacaklarını birbirlerine haber verdikleri gibi bir kiliseden öbürüne giden dağınık çınlamalardır. Sonra birdenbire bakın, çünkü kimi zaman kulağında gözü vardır sanki. Her çan kulesinden aynı anda bir ses sütunu gibi, bir ahenk dumanı gibi bir şeyin yükseldiğini görün. Önce her çanın titreşimi dümdüz, saf, adeta ötekilerden ayrı olarak sabahın parlak göğünde yükselir. Sonra yavaş yavaş büyüyerek bunlar birbirleriyle birleşirler, birbirlerine katılırlar, birbirinin içinde kaybolurlar, görkemli bir konser halinde birbirlerine karışırlar. Sayısız çandan durmadan yayılan, uçan, dalgalanan, sıçrayan, kentin üzerinde dönen, salınımlarını, titreşimlerinin sağır edici halkasını ufkun çok ötelerine uzatan bir sesli titreşimler kütlesidir bu artık. Bununla birlikte bu ahenk denizi bir düzensizlik, bir kaos değildir. Bütün iriliğine ve bütün derinliğine karşın saydamlığından hiçbir şey yitirmemiştir. Orada çanlardan çıkan her nota topluluğunun ayrı ayrı kıvrıldığını görürsünüz. Orada kaynana zırıltısıyla kalın sesli kocaman çanın sırasıyla bir kalın bir cırtlak söyleşilerini izleyebilirsiniz. Orada oktavların bir çan kulesinden öbürüne zıpladıklarını görürsünüz. Onların kanatlanmış gibi hafifçecik, ıslık çalaraktan gümüş çandan ileri atıldıklarına, kaynana zırıltısından kırılmış, sakatlanmış, topallayarak düşüşlerine bakarsınız. Onların arasında Santoş Taş Kilisesi'nin yedi çanının durmadan inip çıkan zengin sesler dizisini seyredersiniz. Bütün bunların arasında koşuşan, berrak, hızlı notaların ışıklı 3-4 zikzak yaptığını, şimşekler gibi kaybolup gittiğini görürsünüz. Şuradaki keskin, çatlak sesli şarkıcı San Martin Manastırı'dır. Burada Bastiel'in uğursuz, öfkeli sesi, öbür uçta ince ile kalın arası sesiyle Louvre'un iri kulesi. Sarayın şahane çanı durmadan dört yana parlak ses titreşimlerini serper. Bunların üzerine eşit aralarla Notre Dame'ın kulesinden tek yönlü bir ses dökülür. Onları çekiç altındaki örs gibi kıvılcımlandırır. Zaman zaman Saint-Germain de Pires'in üçlü çanından gelen türlü çeşit sesin geçtiğini görürsünüz. Sonra yine arada sırada bu yüce sesler kütlesi aralanır. Ave Maria'nın bir yıldız tuğu gibi ortaya çıkan, parlayan, kalından inceye geçen sesine yol verir. Altında konserin en derinlerinde kiliselerin, kubbelerinin ürpertili gözenekleri arasından fışkırarak taşan iç şarkısını belli belirsiz ayrımlarsınız. Hiç kuşkusuz dinlemek zahmetine değen bir operadır bu. Genellikle gündüz Paris'ten taşan gürültü konuşan kenttir. Gece soluk alan kenttir. Buradaysa şarkı söyleyen kenttir. Çan kulelerinin şu hep birdenine kulak verin. Hepsinin üzerine yarım milyon insanın mırıltısını, ırmağın bitmez tükenmez sızlanmalarını, rüzgarın sonsuz esintilerini, süslü, görkemli ork dolapları gibi ufuktaki tepelerin üzerine yerleşen dört ormanın ağır, uzak dörtlü ezgilerini yayın. Böylece de orada, açıkla koyu arası renklerde olduğu gibi, merkezi gürültüde bulunabilen çok boğuk, çok tiz bütün sesleri kısın. Sonra da dünyada bu çanlar, çıngıraklar gürültüsünden, bu musiki cehenneminden, 300 ayak yükseklikteki taş boruların içinde hepsi birden şarkı söyleyen bu binlerce tunç sesten, artık sadece bir orkestra olan bu kentten, bir fırtınanın gürültüsünü yaşatan bu senfoniden daha zengin, daha neşeli, daha yaldızlı, daha parlak bir şey biliyorsanız söyleyin. 4. Bölüm. Merhametli Kişiler. Bu öykünün geçtiği dönemden 16 yıl önce güzel bir Quasimodo yortusunun bir pazar sabahı Notre Dame Kilisesi'ndeki ayinden sonra soldaki son cemaat yerinde yere çakılı tahta yatağın üzerine canlı bir yaratık bırakılmıştı. Disisa Şövalyesi Antoine'ın taştan oyulmuş yontusunun 1413'ten beri hem evliyayı hem de mümini devirmeye karar verdikleri günden beri diz çökerek seyrettiği ermiş Kristof'un şu büyük suretinin tam karşısında bir yerde bu yaratığın bırakıldığı nokta. Genel olarak bulunmuş çocukların bu tahta üzerinde halkın acımasına sunulması bir gelenek halindeydi. Kim isterse onları oradan alırdı. Bu tahta peykenin önünde bakır bir sadaka tası da dururdu. 1467 yılının Quasimodo sabahı, bu tahtanın üzerinde yatan canlı yaratık benzeri şey, çevresine toplanan oldukça büyük bir kalabalığın son derece merakını çekmişti. Topluluğun çoğunluğunu cinsi latif oluşturuyordu. Bunların hemen hemen hepsi de yaşlı kadınlardı. İlk sırada ve tahta peykeye doğru en çok eğilmiş olanlar arasında sırtlarındaki bir tür rahibe giysisi ve kurşuni pelerinlerinden bir dinsel topluluğa bağlı oldukları anlaşılan dört tanesi özellikle göze çarpıyordu. Bu alçak gönüllü, saygıdeğer dört hanımın adlarını öykünün geleceğe aktarmasında bir sakınca görmüyorum. Bunlar Agnès Le Hermy, Jeanne de Le Terme, Harriet Le Gultey, Gauchella Violette. Dördü de dul, dördü de Etienne Adi Manastırı'na bağlı rahibelerdi. Vaaz dinlemek üzere Pierre de Helen'in tüzüğü uyarınca baş rahibelerinin izniyle evlerinden çıkmışlardı. Hem zaten bu saf yürekli Odrietta'lar şu anda Pierre de Helen'in kurallarına uygun davranıyorlarsa da onlara konuşmamayı insafsızca buyuran Michel de Brache'ın ve Pisa Kardinali'nin kurallarını seve seve canı gönülden çiğniyorlardı. Agnes bunca bakıştan ürkerek tahta döşeğin üzerinde haykıran, kıvranan küçük yaratığı seyrederken Gauchet'e ''Nedir bu böyle hemşireciğim?'' diyordu. Jeanne ''Şimdi çocukları böyle yapıyorlarsa eğer halimiz nice olur?'' diyordu. Agnes ''Çocuklar konusunda hiç bilgim yok ama buna bakmakla insan mutlaka günah işler.'' dedi. ''Bu çocuk değil ki Agnes.'' Gauchet de ''Bu ucube bir maymun olacak.'' diye bir fikir yürüttü. Henriette Le Gultey de ''Bu bir mucize.'' diye atıldı. Agnes ''Öyleyse.'' diye belirtti. ''Latte yortusu pazarından beri bu tam üçüncüsü. Çünkü daha bir hafta önce Notre Dame, Dobatville'de pek kutsal bir biçimde cezalandırılan hacılar alaycısının mucizesini gördük. O da bu ayın ikinci mucizesiydi.'' Jeanne, ''Bu sözüm ona bulunmuş çocuktan bir iğrençlik canavarı.'' diye sürdürdü. Gauchet, ''Bu bir kilise şarkıcısını bile sağır edecek kadar bağırıyor.'' dedi. ''Sus bakalım küçük geveze.'' La Gultey ellerini kavuşturarak, ''Ne demezsiniz? Bu garabeti bir de Pagie, bir de Rams'a gönderiyor.'' diye ekledi. Agnès Le Hermy, ''Öyle sanıyorum ki.'' dedi. ''Bu bir hayvan, bir canavar, bir dişi domuzla bir Yahudinin birleşmesinin ürünü. Yani Hristiyan olmayan, suya ya da ateşe atılması gereken bir şey.'' La Gultey, ''Umarım hiç kimse bunu istemez.'' dedi. Agnes, ''Ah ya Rabbi!'' diye haykırdı. Irmaktan aşağı inerken sokağın alt başında Sayın Piskopos'un evinin yanında bulunmuş çocuklar evindeki süt nineler var ya hani, ya bu küçük canavarı emzirmeleri için onlara götürürlerse? Bir vampire meme vermeyi yeğlerim doğrusu ya. Jeanne, ''Şu zavallı Hermi de ne saf şey!'' diye atıldı. ''Hemşirecim, görmüyor musunuz? Bu küçük canavar en aşağı 4 yaşında var. Sizin sütünüzden çok tandır kebabına gereksinimi var onun.'' Gerçekten de bu küçük canavar yeni doğmuş bir bebek değildi. Doğruyu söylemek gerekirse, biz de ona küçük canavardan başka bir ad veremeyeceğiz. Bu o dönemde Paris Piskoposu olan Sayın Guillaume Chakti'nin markası basılmış bir bez çuvaldan dışarı çıkan bir baş, hayli köşeli ve hayli devinimli küçük bir kütleydi. Hapsedildiği torbadan dışarı taşan bu baş oldukça biçimsiz, çirkin bir şeydi. Orada sadece bir kızıl saç ormanı, bir göz, bir ağız, bir de dişler görünüyordu. Göz ağlıyor, ağız bağırıyor, Dişler de sanki ısıracak bir şeyler arıyordu. Bütünü de, çevrede durmadan artan, yenilenen halk kalabalığının büyük şaşkınlığı karşısında torbanın içinde çırpınıp duruyordu. 6 yaşlarında pek güzel, şipşirin bir kızcağızın elinden tutmuş, arkasında başındaki hotozunun altın iğnesinden ta yere kadar uzun bir örtü sürüyen zengin ve soylu bir hanım, Aloy de Gondaleo'ya, geçerken tahta yatağın önünde durdu. Talihsiz yaratığı bir süre seyretti. O sırada ipekliler, kadifeler içindeki sevimli küçük kızı Flo de Ley de Gondaleo, güzel parmağıyla tahta yatağa asılı duran tabelayı heceliyordu. Bulunmuş çocuklar. Soylu hanım tiksintiyle başını çevirirken, ''Ben burada sadece çocuklar teşhir edilir sanıyordum.'' dedi. Metelikler arasında tatlı bir sesle şıkırdayan ve Etyen Hadi Manastırı'nın zavallı rahibelerinin gözlerini fal taşı gibi açmalarına neden olan gümüş lirayı sadaka çanağına atıp sırtını döndü. Bir süre sonra kralın başkatibi o azametli, ağırbaşlı ve bilgin Robert Mystikol, bir kolunda kocaman bir dua kitabı, öbür kolunda da eşi Glamel Lemeres, böylece hem tinsel hem de cismani iki düzenleyicisini yanında taşıyarak oradan geçti. Tahta sehpanın üzerindeki nesneyi yakından inceledikten sonra ''Bulunmuş çocuk'' dedi. Görünüşe bakılırsa plajı ormağı kıyısında bulunmuş. Glamel Lemeres, ''Bunun sadece bir tek gözü görünüyor'' diye belirtti. ''Ötekinin üzerinde kocaman bir et beni var.'' ''Canım, o et beni değil.'' diye itiraz etti Robert Mystikol efendi. ''Tıpkı buna benzer bir canavar gizleyen bir yumurtadır o. Onun da içinde başka bir şeytan bulunan küçük bir yumurtası var. Bu böylece sürüp gider.'' Glamel Lemeres, ''Siz bunu nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. ''Çok güvenilir bir kaynaktan biliyorum.'' Goşe'de, ''Sayın Başkatip, bu sözüm ona bulunmuş çocuğun geleceği konusunda ne tahmin ediyorsunuz?'' diye sordu. Mystikol'de, ''En büyük felaketler'' yanıtını verdi. Dinleyiciler arasındaki yaşlı bir kadın, ''Ah ya Rabbim'' dedi. ''Hem de daha geçen yıl vebayı andıran şiddetli bir hastalık salgını olmuştu. İngilizlerin Harefli'ye asker çıkardıkları da söylenip duruyor.'' Topluluk içinden başka bir kadın, ''Bu olay belki de kraliçenin Eylül ayında Paris'e gelmesine engel olur.'' dedi. ''Alışveriş zaten o kadar kötü gidiyor ki.'' ''Jeanne de Laterme, bana öyle geliyor ki'' diye aykırdı. ''Bu küçük büyücünün bir tahta üzerinde yatacak yerde bir çalı yığınının üzerinde yatması Paris halkı için çok daha iyi olurdu.'' Deminki yaşlı kadın da ''Bol alevli bir çalı yığını'' diye ekledi. Mystikol, ''Öylesi daha sakınımlı bir davranış olurdu.'' dedi. Birkaç dakikadan beri genç bir rahip, rahibelerin düşünceleriyle başkatibin hükümlerini dinliyordu. Ciddi ve sert bir yüz, geniş bir alın, derin bir bakıştı bu. Sessizce kalabalığı geri itti. Küçük büyücüyü inceledi ve elini onun üzerine doğru uzattı. Tam zamanında yetişmişti. Çünkü bütün bu dindarlar şimdiden bol alevli çalı yığınını ağızları sulanarak düşünüyorlardı. Rahip, ''Bu çocuğu evlat ediniyorum.'' dedi. Onu cübbesinin içine koydu ve alıp götürdü. Orada bulunanların hepsi onun ardından ürkek gözlerle baka kaldılar. Adam bir süre sonra o çağlarda kiliseden manastıra ulaşan kırmızı kapıdan geçip kaybolmuştu bile. İlk şaşkınlık anı geçtikten sonra Jeanne de Laterme Gülte'ye ''Bu genç rahip Bay Claude Folon'un büyücü olduğunu ben size söylememiş miydim hemşireciğim?'' dedi. Claude Folon. Gerçekten de Claude Folon rastgele bir kimse değildi. Geçen yüzyılın o densiz haddini bilmez dilinde hiç ayrım gözetmeksizin yüksek kent soylular ya da küçük soylular adı verilen o orta halli ailelerin birinden geliyordu. Bu aileye Pakle kardeşlerden Paris piskoposluğuna bağlı bulunan 21 konutu 13. yüzyılda ruhani mahkeme huzurunda birçok davaya konu olan Traşepe Malikanesi miras kalmıştı. Claude Folon da bu malikanenin sahibi sıfatıyla gerek Paris'te gerek banliyölerde arazi vergisi isteyen derebeylerden biriydi. Bu nitelikle onun adı uzun zaman François Dörez Efendi'ye ait Tansarville konağıyla Tuh okulu arasında San Martin de Champs'taki manastır vakıf sicilinde görüldü. Claude Folio'yu ailesi daha çocukluğunda ruhban sınıfına adamıştı. Ona Latince öğretmişlerdi. Gözlerini yere eğmeye ve alçak sesle konuşmaya alıştırılarak yetiştirilmişti. Daha küçücük bir çocukken babası onu üniversitedeki Tuşi Manastır Okulu'na yerleştirmişti. Çocuk orada dua kitabıyla okuma kitabı arasında büyüdü. Zaten tutkuyla çalışan ve çabuk öğrenen durgun, ağırbaşlı, üzgün tavırlı bir çocuktu. Teneffüslerde avaz avaz çığlıklar koparmazdı. Fuge sokağındaki içki alemlerine pek seyrek katılırdı. Tokat atmak ve saç yolmanın ne olduğunu bilmezdi ve yazarların üniversitenin 6. karışıklığı adı altında kaydettikleri 1463 ayaklanmasına hiç mi hiç katılmamıştı. Montaju'nun yoksul öğrencilerinin kendilerine adını veren kısa kaputlarıyla ya da Dermağan okulunda parasız yatılı okuyan öğrencilerin tepeleri tıraş edilmiş başlarıyla, hele üç renkli, tirşe, mavi, mor, Cote Sorane Kardinali Fermanı'nın dediği gibi, cuhadan uzun ceketleriyle pek ender alay ederdi. Buna karşılık, Jean de Beauvais sokağındaki büyüklü küçüklü bütün okulların gedikli öğrencisiydi. Kilise hukukunu okumaya başlayacağı anda, Rahip Saint-Pierre de Val'in ilk gözüne ilişen öğrenci hep Claude Folio'ydu. Saint-Vengegil okulunda kürsünün tam karşısında bir fil ayağına yapışmış gibi durur, elinde boynuz deviti, kalemini geveler, aşınmış dizinin üzerinde yazı karalar, kışında parmaklarının ucuna üflerdi. Kararnameler öğretmeni Sayın Miles Dailey'nin her pazartesi sabahı Chef Saint-Denis okulunun kapıları açılırken soluk soluğa geldiğini gördüğü ilk dinleyici Claude Folio'ydu. Böylece genç rahip adayı daha 16 yaşında mistik teolojide bir kilise büyüğüne, hukuki teolojide ruhani meclis rahibine, skolastik teolojide de bir Sorbonne profesörüne kafa tutacak duruma gelmişti. Teolojiyi açtıktan sonra papalar kararnameleri bilimine daldı. Mahkeme hükümleri üstadından Charlemagne fermanlarına inmişti. Bilim doymazlığıyla üst üste papa buyrultularını yutmuştu. Hispale piskoposu Theodor'un, Worms piskoposu Bouchard'ın, Şart episkoposu Yves'in fermanlarından sonra Charlemagne fermanlarının yerini alan Gratein papalık fermanı, daha sonra 9. Gregoire'nin risalesini, Honorius'un Super Specula mektubunu adeta yuttu. Orta Çağ kaosu içinde çarpışan ve hazırlık evresinde bulunan bu geniş yurttaşlık hukuku ve kilise hukuku dönemini Piskopos Theodor'un 618'de açtığı ve Papa Gregoire'nin 1227'de kapattığı o dönemi kendisi için berrak ve rahat, kolay anlaşılır hale getirdi. Bu işi de tamamladıktan sonra tıp bilimine zeka çalışmaları isteyen sanatlara atıldı. Otlar ve merhemler bilimini öğrendi. Şiddetli ateşler, yaralar, bereler, irinli şişler ve çıbanlar konusunda uzman oldu. Jacques Despard onu iç hastalıkları uzmanı, Richard Alain cerrah olarak yanlarına alırlardı. Bütün sanat, lisans, ihtisas ve doktora aşamalarını başarıyla geçti. Yabancı dilleri, Latince'yi, İbranice'yi, Yunanca'yı, o çağda pek isteklisi bulunmayan bu üç kutsal dili öğrendi. Bilim konusunda ne varsa hepsini elde etmek ve biriktirmek tutkusu onda adeta gerçek bir hastalığa dönüşmüştü. 18 yaşında 4 fakülteyi bitirmişti. Genç adama öyle geliyordu ki yaşamın tek amacı vardır, öğrenmek. Aşağı yukarı o günlerde 1466'nın şiddetli yazında Paris Vikontluğunda tam 40 binden fazla kişiyi götüren büyük veba salgını patlak vermişti. Ve bu ölenler arasında Jean de Trayo adıyla anılan pek erdemli, yetenekli, bilgin ve zarif bir kimse olan kralın müneccim başısı Arno Efendi de vardı. Hastalığın en çok Traşepe sokağını kasıp kavurduğu söylentileri üniversitede yayıldı. Claude'un anası babası da emlaklarının ortasında, orada oturuyorlardı. Genç öğrenci bir hayli telaşlanarak hemen baba evine koştu. İçeri girdiğinde anası da babası da bir gün önce ölmüşlerdi. Daha kundakta olan bir erkek kardeşi sağdı. Beşiğinde avaz avaz bağırıyordu. Bu çocuk Claude'a ailesinden kalan tek varlıktı. Çocuğu hemen kucağına aldı ve derin düşüncelere dalarak evden çıktı. Genç adam o zamana kadar sadece bilim dünyasında yaşamıştı. Şimdi artık hayatın içinde yaşamaya başlıyordu. Bu felaket Claude'un yaşamında bir bunalım yarattı. 19 yaşında yetim öksüz bir abi, bir aile başkanı olarak okul düşlerinden bu dünyanın gerçeklerine çekildiğini pek acı biçimde duyumsamıştı. Bunun üzerine yüreğinin derinlerinde büyük bir acıma duyarak bu çocuğa, kardeşine sonsuz bir tutku ve özveriyle bağlandı. Şimdiye kadar sadece kitapları sevmiş olan kendisi için insan sevgisi pek garip, pek tatlı bir şeydi. Bu sevgi şaşılacak bir dereceye kadar gelişti. Böylesine el değmemiş, bakir bir ruhta bu sevgi ilk aşk gibi bir şeydi. Çocukluğundan beri pek az tanıdığı ana babasından ayrı kalan, manastıra kapatılan, adeta kitapların içine hapsedilen, her şeyden önce çalışmak, öğrenmek hırsında olan, o zamana kadar sadece bilim içinde genişleyen zekasına, edebiyat içinde büyüyen düşlerine özen gösteren, onlara bağlı olan zavallı öğrenci yüreğinin yerini hissedecek zamanı daha bulamamıştı. Gökten ansızın kucağına düşen bu anasız babasız erkek kardeş, bu bir damla yavrucak onu yepyeni bir insan haline getirdi. Şu dünyada Sorbun'un kuramlarından ve Homeros'un dizelerinden daha başka bir şeylerin de bulunduğunu, insanoğlunun sevgiye gereksinme duyduğunu, sevgisiz, aşksız yaşamın kuru, çıplak, yaygaracı ve kulak tırmalayıcı, gıcırtılı bir çarktan başka bir şey olmadığını öğrendi. Yalnız sandı ki, çünkü hala düşlemlerin ancak yeni düşlemlerin yerini aldığı yaştaydı. Kan bağları, aile sevgileri zorunlu olan tek sevgilerdir. Sevilecek bir küçük kardeş de bütün bir yaşam doldurmaya yeter. İşte böylece daha şimdiden derin, ateşli, yoğun bir yaratılışın tutkusuyla kendini canla başla küçük Jean'ın sevgisine gömdü. Bu zavallı, narin, güzel, sarışın, pembe beyaz, kıvır kıvır saçlı yaratık, bir yetimden başka dayanağı olmayan bu öksüz, yüreğinin en derin noktalarına kadar onu alt üst ediyordu. Yaratılışı bakımından ciddi bir düşünceye sahip olduğu için de Jean'ı sonsuz bir acımayla düşünmeye başladı. Büyük bir dikkat ve özen isteyen çok narin bir şey gibi onun için tasalanmaya ve ona emek vermeye başladı. Çocuğa ağabeyden de öte anne oldu. Küçük Jean annesini yitirdiğinde hala meme emiyordu. Claude onu süt nineye verdi. Trachepe malikanesinden başka Gentili Kulesi'ne bağlı Merlock mülkü de ona babasından miras kalmıştı. Ventchese şatosu yakınında bir tepenin üzerinde bir değirmendi bu. Orada güzel tombul bir çocuğu emziren değirmenci kadın vardı. Üniversiteye de yakındı. Claude küçük Jean'ı ona kendisi götürdü. Ondan sonra omuzlarında taşıması gereken bir yükü olduğunu düşünerek yaşamı son derece ciddiye aldı. Küçük kardeşinin düşüncesi onun sadece tek eğlencesi değil, aynı zamanda da çalışmalarının amacı olmuştu. Kendini Tanrı huzurunda sorumlu olduğu bir geleceğe bütün adamıya, kardeşinin mutluluğundan, gönencinden başka ne bir eş ne de bir çocuk sahibi olmamaya karar verdi. Böylece rahiplik esinine her zamankinden daha çok bağlandı. Değeri, bilgisi, doğrudan doğruya Paris Piskoposuna bağlı olan durumu kilisenin kapılarını ona ardına kadar açıyordu. Papalığın özel izin belgesiyle 20 yaşında rahip olmuştu. Notre Dame'ın en genç rahibiydi. Pek geç saatte yapılan akşam ayininden dolayı Tembeller Mihrabı adı verilen mihrapta ayini yönetiyordu. Orada ancak Mole malikanesine koşmak için bir saatçik ayrıldığı sevgili kitaplarına her zamankinden daha da çok dalmıştı. Onun yaşında pek ender rastlanan o bilgi ve sertlik karışımı ona pek kısa bir zamanda manastırın saygısını ve hayranlığını kazandırmıştı. Genç Claude'un bilginlik ünü manastırdan halka yayılmıştı. Bu ün de halk arasında o çağlarda pek sık rastlandığı gibi biraz büyücülüğe dönmüştü. Claude Folo, Quasimodo günü sahına dönük koro kapısının yanında, sağ kolda Hazreti Meryem'in resmine yakın olan kendi mihraplarında tembellere vaaz verdikten sonra dönerken, bulunmuş çocukların yattığı tahtanın başında haykırıp duran yaşlı kadınlar topluluğu dikkatini çekmişti. Böylesine nefret edilen, böylesine tehditler savrulan bahtsız küçük yaratığın yanına yaklaştı. Bu derin acı, bu biçimsizlik, bu yüzüstü bırakılmışlık ona kardeşini anımsattı. Günün birinde kendisi ölürse, sevgili küçük Şeyhan'ın da böyle bulunmuş çocuklar tahtası üzerine pek sefilce atılıvereceği düşüncesi birdenbire aklına gelivermişti. Bütün bunların hepsi bir anda yüreğine doluşmuştu. İçinde büyük bir acıma dalgası kabarmış, çocuğu alıp götürmüştü. Claude Folo çocuğu torbadan çıkarınca onu gerçekten de pek biçimsiz, pek çirkin buldu. Zavallıcığın sol gözünün üstünde bir et beni vardı. Başı omuzlarının arasına gömülmüş, bel kemiği eğri, göğüs kemiği dışarı çıkık, bacakları çarpıktı. Ama pek canlı, pek hareketli bir şeye benziyordu. Her ne kadar hangi dilden kekelediğini anlamak olanaksızsa da çığlığı gücünü, gürbüzlüğünü belli ediyordu. Bu çirkinlik karşısında Claude'un acıması daha da arttı. İçinden bu çocuğu kardeşinin sevgisi uğruna büyütmeye and içti. Öyle ki ileride küçük Jean herhangi bir suç işlerse her şeye karşın kendi adına yapılan bu iyilik ona karşı gelsin. Bu kardeşi adına yapılan bir nevi hayır işleri yatırımıydı. Bu önceden onun için biriktirmek istediği önemsiz bir iyilikti. Günün birinde cennet kapısında tek geçerli ayak bastı akçesi bu olduğundan küçük haylaz belki de ona gereksinme duyardı. Kim bilir? Evlat edindiği çocuğu vaftiz etti. Ona Quasimodo adını verdi. Ya onu bulduğu günü belirtmek ya da zavallı küçüğün ne dereceye kadar noksan, sadece taslak halinde bulunduğunu anlatmak istemişti. Gerçekten de tek gözlü, kambur, dizleri bitişik, bacakları çarpık olan Quasimodo ancak bir yaklaşıktan başka bir şey değildi. Canavar sürüsünün bekçisi, kendisi daha da canavar. Böylece 1482'de Quasimodo artık büyümüştü. Birkaç yıldan beri babalığı Claude Folo sayesinde Notre Dame'ın çancısı olmuştu. Tanrı'nın yardımıyla 11. Louis kral olmuş, Guillaume Chante ölünce kralın berberi olan amiri Olivia Le Dame'in sayesinde 1472'de piskopos olan üstü Louis de Beaumont sayesinde Claude Folo d'Ajaccio başdiakozu olmuştu. Demek ki Quasimodo şimdi artık Notre Dame'ın çancısıydı. Zamanla çancıyı kiliseyle birleştiren, sıkı sıkıya aralarında ilişki kuran bilmem nasıl içten bir bağ oluşmuştu. Meçhul doğumu ve biçimsiz yaratılışının ikili uğursuzluğu nedeniyle ebediyen dış dünyadan ayrılan, çocukluğundan beri bu aşılmaz çifte dairenin içine hapsedilen zavallı bahtsız yaratık, kendisini gölgelerin içine alıp bağrına basan bu dindar duvarların dışında bu dünyadan hiçbir şey görmemeye alışmıştı. O büyüyüp geliştikçe Notre Dame onun için sırasıyla yumurta, yuva, ev, yurt, evren olmuştu. Hiç kuşku yok ki bu yaratıkla bu yapı arasında gizemli, önceden var olan bir çeşit ahenk vardı. Daha küçükken yapının kubbelerinin karanlıklarında sıçrayarak, eğri büğrü haliyle sürüklenirken insan yüzü, hayvan uzuvlarıyla, üzerine roman tarzı sütun başlıklarının gölgesinin onca acayip şekiller yansıttığı bu nemli, karanlık taş döşemenin doğal bir sürüngenine benziyordu. Daha sonraları hiç düşünmeden ilk kez çan kulelerinin ipine yapıştığı ve oraya asıldığı, çanı harekete geçirdiği gün Claude'a, babalığına, dili çözülen ve konuşmaya başlayan bir çocuk gibi göründü. Böylece yavaş yavaş hem kilise çerbiresi içinde gelişerek, orada yaşayarak, orada uyuyarak, oradan hemen hemen hiç çıkmayarak, her saat gizemli baskı altında kalarak, en sonunda kendisi de ona benzedi. Katedralin bölünmez bir parçası haline geldi. Oraya çakıldı kaldı. Onun çıkıntılı köşeleri, deyimi bağışlayın, yapının girintili köşelerine uydu ve değil sadece orada yerleşip oturanı, üstelik doğal içeriği gibiydi. Hemen hemen oranın biçimini almıştı denebilir. Tıpkı salyangozun kabuğunun biçimini alması gibi. Bu onun evi, deliği, zarfıydı. Yaşlı kilise ile onun arasında öyle içgüdülü derin bir sevgi, öyle manyetik bir benzerlik vardı ki, oraya kaplumbağanın kabuğuna uyduğu gibi uyuyordu. Sert pütürlü katedral onun kabuğuydu. Bir insanla bir yapının bu garip bakışımlı benzerliği, doğrudan doğruya adeta aynı özden gelen bu birleşmeyi ifade etmek için kullanmak zorunda kaldığımız benzetmeleri, sözcüğü sözcüğüne kabul etmemesi için okuyucuyu uyarmak gereksizdir. Bu kadar uzun, böylesine iç içe bir ortak yaşayıştan sonra bütün katedralle ne dereceye kadar içli dışlı olduğunu söylemek de yersizdir. Bu konut, bu barınak ona özgü bir yerdi. Quasimodo'nun inmediği bir tek derinliği, çıkmadığı, tırmanmadığı bir tek yüksekliği yoktu. Defalarca, yalnız oymaların çıkıntılarından yararlanarak ön yüzün birçok yüksekliğine tırmandığı da oluyordu. Dimdik bir duvarda kayan, bir kertenkele gibi onun dış yüzünde sürünerek çıktığı sık sık görülen o son derece yüksek, son derece korkunç yerler olan şu dev ikizler, çan kuleleri ona ne baş dönmesi, ne dehşet, ne de göz kararması veriyordu. Elinin altında onları o kadar yumuşak, uysal, tırmanmaya o kadar elverişli görenler Quasimodo'nun bu sarp yüzlü kuleleri evcilleştirdiğini sanırlardı. Bu dev boyutlu kilisenin uçurumları ortasında bir hayli zıplayıp, tırmanıp oynadığından, daha yürümeden yüzen, küçücükken denizle oynayan Kalabriyalı çocuk gibi, o da bir çeşit maymun, dağ keçisi gibi bir şey olmuştu. Hem zaten yalnız bedeni değil, fikri de katedralin biçimini almışa benziyordu. Ruhu ne durumdaydı? Bu yabanıl yaşam içinde, bu düğümlü zarf içinde nasıl bir biçim almıştı? Nasıl bir alışkanlığa yatkınlaşmıştı? Belirtmesi güç bir şeydir bu. Quasimodo tek gözlü, kambur, topal doğmuştu. Pek büyük emekle, pek büyük sabırla Claude Follo ona konuşmayı öğretebilmişti. Ne var ki, zavallı bulunmuş çocuğun peşine bir uğursuzluk takılmıştı. 14 yaşında Notre Dame'ın çancısı olunca yeni bir sakatlık gelip onu tamamlamıştı. Çanlar kulak zarını patlatmıştı. Sağır olmuştu. Doğanın ona dünyaya sonuna kadar açık bıraktığı tek kapı da birdenbire ebediyen kapanmıştı. Bu kapı kapanırken Quasimodo'nun ruhuna hala girebilen tek sevinç ve ışık pırıltısını da kesti. Bu ruh bundan böyle zifiri karanlık bir geceye yuvarlandı. Zavallının kederi de biçimsizliği gibi umarsız, eksiksiz bir hale geldi. Şunu da eklemeden geçmeyelim ki, sağırlığı onu bir bakıma dilsiz etti. Çünkü başkalarına gülünç olmamak için sadece yalnız kaldığı zamanlar bozduğu bir suskunluğa gömüldü. Claude Forlo'nun onca emekle çözdüğü o dili kendi isteğiyle bağladı. Bu nedenle durum onu konuşmaya zorladığı zaman dili ağırlaşmış, beceriksiz bir halde kala kalıyordu. Tıpkı rezeleri paslanmış bir kapı gibi. Şimdi şu kalın, sert kabuğun arasından Quasimodo'nun ruhuna kadar girmeyi bir deneseydik, kötü yapılmış şu bünyenin derinliklerini araştırabilseydik, saydam olmayan şu uzuvların arkasına meşaleyle bakabilseydik, bu donuk yaratığın karanlık içini inceleyebilseydik, karanlık köşelerini, anlamsız çıkmaz sokaklarını aydınlatabilseydik de, bu inin ta dibine zincirlenen ruhun üzerine birdenbire parlak, kuvvetli bir ışık tutabilseydik, hiç kuşkusuz o bahtsızı çok alçak, çok kısa bir taş kutunun içinde ikiye katlanmış bir halde ihtiyarlayan, Venedik'teki o ünlü kurşun kaplı çatıların altındaki zindanın mahpusları gibi rastgele, büzülmüş, kurumuş, kelimsiz, zavallı bir durumda bulurduk. Kusurlu bir bedende düşüncenin de cılızlaştığı bir gerçektir. Quasimodo, içinde kendi biçimine uygun bir ruhun körü körüne kımıldadığını pek az sezinliyordu. Eşyanın etkileri onun düşüncesine ulaşmadan önce büyük bir kırılmaya uğruyordu. Beyni özelliği olan bir yerdi. İçinden geçen düşünceler oradan eğri büğrü çıkıyordu. Bu kırılmanın tek sonucunda meydana gelen düşünce kaçınılmaz olarak uzaklaşan, doğru çizgiden ayrılan bir görüntüydü. Böylece düşüncesinin sapıttığı, kimi zaman çılgın, kimi zaman ahmak binlerce görüş aldanması, binlerce muhakeme hatası, binlerce sapma doğuyordu. Bu uğursuz bünyenin ilk etkisi eşyaya yönelttiği bakışı bulandırmaktı. Onlardan hemen hemen hiçbir dolaysız görüş elde edemiyordu. Dış dünya ona bize olduğundan çok daha uzakmış gibi geliyordu.